Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda karşınızdayız. Mühim şeyler yapıyoruz Cemalettin Taşçı'yla birlikte bu hafta. Bu hafta beyin göçü, nitelikli vasıflı insan göçü diyebileceğimiz bir Türkiye'den dışarıya göçü ele alalım istiyoruz. Son dönemde gerçekten çok tartışılan bir konu. İşte doktorlar başta olmak üzere yetişmiş mühendislerin yurt dışına gittiği, iş bulabilen herkesin yurt dışına gittiği bir dönem yaşıyoruz ve bu giderek artıyor. Şimdi de galiba daha çok liseyi bitiren üniversite okumak için bile yurt dışına gitmeyi tercih ediyor. Eğer başarabildiyse orada herhangi bir okula kabul kaydını hemen Türkiye'yi terk ediyor. Bu böyle sürüp gidecek gibi de bir eğilim gösteriyor. Bakalım nereye kadar gider.
Evet, benim tanıdıklarım arasında lisedeyken çocuğunu yurt dışına yollayanlar var. Yani işte yurt dışında liseyi tamamlarsa oranın üniversitelerine kolay girebiliyor gerekçesiyle gücü yettiği durumda işte hatta şartları zorlayarak çocuklarını yurt dışına yollayanlar olmaya başladı. Bu giderek senin dediğin gibi daha küçük yaşlara doğru göçün muhtevası değişiyor.
Benim de çok yakın bir arkadaşım şöyle bir hesap yaptı. Çocuğu var burada okuyor. Özel okula verdiğinde ne kadar para harcayacak? Lise bitene kadar bunun karşılığında mesela Portekiz'den bir ev alsa ve orada çocuğunu okutsa, oraya yerleşmiş olsa ne harcamış olacak? İkincisi daha ucuza geldi. Hem de euro üzerinden yaptığı hesapta.
Evet. Şimdi ben mevzuya şöyle gireyim izin verirsen. Bu işte liseyi yeni bitirmiş çocukların veya lise çağındaki çocukların da yurt dışına gidiyor olduğu veya hekimlerin, yazılımcıların yurt dışına gidiyor olduğu bilgisi sana ulaştığında aklına ilk ne geliyor?
O iyi, güzel. Çocuklar gidiyor. İyi bir eğitim alıp dönecekler diye bakıyorum.
Yani bu zor bir soru. İnsanın aklına ilk neyin geldiğini teşhis etmesi kolay bir iş değil. Ama hani bir teknoloji olsa ve biz kimin aklına ilk ne geldi bu bilgi ona ulaştığında bunu ölçebilsek ki var artık bu tür teknolojiler. Zannediyorum çok çok farklı yani kişiden kişiye çok değişen ilk akla gelen şeyler listesi çıkar. Yani kimisi oha ne oluyor ya acaba ben nasıl gidebilirim? Bak böyle bir fırsat varmış. Acaba ben nasıl gidebilirim? Ya da işte çocuk için ne yapmam gerekiyor ki onun geleceğini kurtarayım gibi şeyler gelebilir insanın aklına. Başkalarının aklına ya bizim paralarımızla okuyorlar. Ondan sonra gidiyorlar yurt dışına. Buna niye kimse mani olmuyor gelebilir. Bir gencin aklına hay Allah uğraştık, didindik bir sevgili yaptık. O da gidiyor. Ne olacak şimdi bizim halimiz? Gelebilir. Hemen arkasından ya acaba bu benim de gitmem için bir fırsat olabilir mi? Gelebilir. Böyle bir liste çıkartmıştım. Şimdi yani o listeye ulaşıp okuma şansım yok ama benim bulabildiğim 20'den fazla farklı şey var. Muhtemelen bu yüzlercedir. Ve bunların hangisinin aklımıza ilk geliyor olduğu bizim hakkımızda bir şey söylüyor değil mi? Yani sonuçta senin aklına işte ne güzel gidiyorlar, iyi eğitim görüp gelecekler geliyor ise bu senin hakkında bir şey söylüyor. Çünkü başkalarının aklına bunlar gidiyorlar, gelmeyecekler. Elimizdeki kıymetli insanlar gidiyor, geliyor. Demek ki aranızda işte birinizin iyimser, ötekinin kötümser olması gibi aranızda bir fark olduğunun bir göstergesi. Ve bu anlamlı bir şey. Ne kadar çok çeşitli olduğumuzun aslında bu göstergelerinden birisi. Her konuda durum böyle ama bu spesifik konuyu bir misal olarak kullanıyorum. Her konuda her birimizin gösterdiği reaksiyon ilk aklına gelen şey daha doğrusu birbirinden farklı ve biz çok farklı unsurlarız. Herkesin kendi tarihi var. Hayatında böyle yurt dışına gitmiş insanlar olanların tecrübeleri farklı. Yani yakınları yurt dışına gitmiş olanların tecrübeleri farklı, küçük çocuğu olanların tecrübeleri farklı, kaygıları farklı. Dolayısıyla biz böyle çok birbirinden farklı, muhtelif sebeplerle birbirinden farklılaşmış unsurlarız. Ve bu farklılaşmış unsurları öyle veya böyle bir tasnife tabi tutup işte muhafazakarlar, sekülerler, işte boomerlar, Y kuşağı, Z kuşağı filan gibi tasniflere tabi tutup bunun üzerinden toplumu okuyoruz. Şimdi buradan Alp'in son videonun altına yazdığı yoruma geleyim. İşte demiş ki sosyoloji klasik termodinamik gibidir. İstatistiksel termodinamiğin sosyal bilimlerde bir karşılığı oluşmamıştır. oluşturulmalıdır diyebilir miyiz demiş. Sonra da ısrarla gündemden uzak soru sormak diye kendi kendisini tiye almış. Ben de ısrarla her gündemi kendi gündemime bağlamak gibi bir işi yapacağım şimdi. Güzel bir analoji termodinamik ve sosyoloji. Termodinamik ısı dinamiği demek. Bir tane ısı dinamiği var yani alemde. Alemde ısının dinamiği bir tane. Bir klasik ısı dinamiği, bir de istatistiksel ısı dinamiği diye bir şey yok. Kastettiğine bizim o ısı dinamiğine klasik yöntemlerle yaklaşmamız, yani ısı dinamiği bilgimiz, termodinamik bilgimiz burada kastedilen, termodinamiğin kendisi değil. Bir tane termodinamik bilgimiz var. Burada işte klasik yöntemleri kullanıyoruz. Başka bir termodinamik bilgimiz var. Orada istatistiksel yöntemleri kullanıyoruz gibi bir şey söyleyebiliriz galiba. Zannen konuşuyorum yani. Kastettiğinin bu olduğunu düşünüyorum. Bir tane sosyoloji var. İşte böyle birbirinden çok farklı, muhtelif sebeplerle birbirinden çok farklı ve her olaya kendi zaviyesinden yaklaşıyor olan, aklına kendi zaviyesinden bir şeyler geliyor olan insanlarız. Tıpkı işte termodinamiğin altında yatıyor olan atomların enerji düzeyleri gibi bir şey bu. O atomlar birbirleriyle çarpışıyorlar. Birisinin enerjisi ötekisine geçiyor. Birisinin daha düşük olan enerji seviyesi çarpışmanın sonrasında daha da yükseliyor vesaire bir şey oluyor. Net toplamda ne oluyor? Klasik termodinamik bilgimizle sıcaktan soğuğa ısı transfer oluyor. Sıcak ve soğuk iki cisim birbirine temas ettirilirse sıcaktan soğuğa ısı transfer oluyor ve nihayetinde yeterince zaman geçerse ikisinin arasındaki ısı farkı ortadan kalkıyor. Burada da durum böyle. Yani insanlar var. Bu insanlar birbirleriyle etkileşim içindeler. Bu etkileşimler muhtelif sonuçlar doğuruyor her birimizde. Her birimizin diğer her birimizle etkileşimi muhtelif sonuçlar doğuruyor. Aramızdan bazıları benim buradan gitmem gerekir sonucuna varıyor bunun sonrasında. Ve eğer kapıya yakın transfer olabilecek yerde ise gidiyor. Onun gitmesine sebep olan burada kalmış olanlar. Bir anlamda bakacak olursak. Burada klasik termodinamikten farklı olarak, yani termodinamikten farklı olarak buradaki durum ne? Burada genel olarak bütün dünyada olan şey ne? Sıcaktan soğuğa transfer olmuyor, soğuktan sıcağa, düşük enerjiden yüksek enerjiye transfer oluyor. Yani yoksuldan zengine, normal şartlarda termodinamik zenginden yoksula bir transfer ima eder. Burada yoksuldan zengine, geri kalmıştan ileri gitmişe, neyse nasıl tarif tasnif edilirse yani bir transfer gerçekleşiyor. Bu farkı azaltmıyor yani. Demeye çalıştığım şey bu. Farkı artırıyor. Almanya ile Türkiye'nin arasında zaten Türkiye'nin aleyhine olan farkı daha da arttırıyor. Abi termodinamikte bu fark azalır. Ama net toplamda aslında biz bu mevzulara istatistiksel olarak bakmayı, yani Alp'e bu anlamda katılmıyorum, istatistiksel olarak bakmayı çoktandır biliyoruz. Mesele şu, bunu biliyor olmamız ve bunu uyguluyor olmamız hadiseyi çok değiştirmiyor. Ve meselelere bakış açımızı çok değiştirmiyor. Her birimiz teker teker biliyoruz ki Türkiye'den Almanya'ya giden hekimler işte belirli bir yüzdeye sahip, geride kalanlar gidenlerden çok daha fazla, gitmeyi hayal eden belki gidenlerden çok daha fazla ama onların önemli bir bölümü gidemeyecek. Çünkü Almanya'nın da bir hekim tüketme kapasitesi var yani. Bunların istatistiklerini bilmiyor değiliz ya, demeye çalıştığım şey. Mesele ama bu istatistikleri çok da umursamadan aslında genel olarak termodinamikte de termodinamiği yönetirken de benzer şeyi yaparız. Bu istatistikleri çok da umursamadan akıl yürütmeyi sürdürüyoruz. Yani ne oluyor? Bir kere şunda bir hemfikir olalım. Ne kadar farklı da olsak birbirimizden bütün bu farklılıklarımıza rağmen senin gibiler hariç ya bir dakika bu hüzün verici bir şey. Burada tatsız bir şey oluyor. Yani giden içinde tatsız, geride kalan içinde tatsız. Artı hekimler Almanya'ya gidiyor. Almanya'dakiler için de tatsız. Herkes için tatsız, hoşa gitmeyen, hoş kokulu olmayan bir şey bu. Yani herkes acı çekecek burada. Net toplamda Almanya'ya giden hekim, Almanya'daki hekimin hedefi haline gelecek. O Almanya'daki hekim iş kaybı yüzünden işte ırkçılığı artacak vesaire. Ve burada da işte bizim aldığımız sağlık hizmetinin en azından niceliği düşecek. Daha çok kuyruk bekleyeceğiz vesaire. Böyle hüzün verici bir şey yani. bu olmasa iyi olacaktı konusunda galiba bir mutabakat sağlanabilir çok yaygın olarak. Ama buna gösterilen reaksiyonlar görüyoruz ki birbirine çok farklı. Yani adam işte gidenlere sövmekten başlıyor. Eğer elinde imkan olsa dövecek. Daha da imkan olsa zaten kapıları kapatacak. Kuzey Kore gibi gitmesine izin vermeyecek. Birileri böyle. Birileri ama işte fırsatımı bulsam da gitsem ya bir dakika benim mesleği arayanlar da var mı acaba filan noktasında.
Oradaki durumu bildiği için ilk giden ben olayım yarışına da girebilir. Sonradan gelenler almayacak çünkü dışarısı.
Evet. Evet, yani sonradan gelenlerin hayatı ilk gidenlere nispetle biraz daha zor olacak belli açılardan, biraz daha kolay olacak belli açılardan ama zaten gitmek isteyenler daha enerjisi yüksek olanlar olduğu için onlar için zorluklar muhtemel kolaylıklar kadar çok anlam taşımaz. Dolayısıyla evet gitmek isteyenler bu yurt içi göçte de 3 aşağı 5 yukarı böyle çalışıyor. Yani Çorum'dan İstanbul'a göç eden en enerjisi yüksek olanlar, orada en pısırık olan, en hayata küsmüş olan, en az imkanı olanlar göçmüyor yani. En çok imkanı olan, en enerjik olan, en ısırgan olan, hayatı ısırıyor olanlar göçüyor. Dolayısıyla bu göç denen hadisenin göç verenlerin aleyhine, göç alanların lehine bir tarafı var. Göç alan bölgelerin veya ülkelerin lehine bir tarafı var. Çünkü daha dinamik, daha çok artı değer yaratıyor olan, yaratma potansiyeli olan en azından nüfus bir yerlerde birikiyor. Şimdi buradan şuna varmakta derdim yani. Ben bu hadise, bu tür hadiselerle karşılaştığım zaman benim aklıma ne geliyor? İşte benim aklıma ya bir dakika bu acaba dünyanın mevcut konjonktürü içinde ne mana taşıyor? Geleceğin dünyası hakkında ahkam kesmek için bize ne tür ipuçları sağlıyor? Vesaire gibi böyle aptalca sorular geliyor benim aklıma yani. Şimdi bu göç konusunda daha önce de konuşmuştuk galiba. Güzel bir metafor şeydi. Erozyonu bize kötü bir şey olarak öğrettiler. Evet yani erozyon kötü bir şey falan ama yani neden? Çünkü işte bir yerlerden toprak tabakasını inceltiyor ya da var olan zaten ince toprak tabakasını yok ediyor. Kayalar açığa çıkıyor işte verimlilik. Halbuki tam da öyle bir şey değil yani olay. Çünkü erozyon vasıtasıyla aslında zaten bir yerlerde ince olan, yeterince fayda sağlamayacak olan uzaklardaki bir takım toprakları işte taşıyıp verimli ovalar haline
Evet.
getiriyor erozyon. Çukurova bu sayede bir bataklık olmaktan işte verimli bir ova haline gelmiş durumda. Ve eğer o Çukurova'da birikmiş olan toprak, verimli toprak Çukurova'ya gelmemiş olsaydı bizim için çok da bir fayda sağlamayacaktı. Torosların tepesinde uzak mekanlarda var olan toprak çok da bir fayda sağlamayacaktı. Şimdi böyle bakınca bu göç denen hadise işte Malatya'dan, Ardahan'dan İstanbul'a göçtüğünde geldiğinde insanlar burada oradakinden daha yüksek fayda sağlama potansiyelleri olduğunu söyleyebiliriz. Ve bu fayda herkes için paylaşılır olduğunda herkese o üretilen katma değer herkese uygun şekilde dağıtılabilir olduğunda bu mekanizmalar kurulabildiğinde buradan göçün çok da zararlı bir şey olmadığı sonucuna varabiliriz. Ardahan için veya işte Elazığ için bu negatif bir şeydir ama Elazığ'daki için Elazığ'dan İstanbul'a göçenin katma değeri yükseldi. Elazığ'da 10 üretecekken İstanbul'da 100 üretiyor ise bunun 30'unu kendi cebine atıyor. 30'u İstanbul'da kalıyor ama 40'ı da memlekete yayılıyor. Buradan da Elazığ'a 20 pay düşüyorsa Elazığlı için de daha iyi olacağı sonucuna varabiliriz yani. Burada da işte istatistiksel sosyoloji yapmış oldum.
Ama pek çok şehir için bu geçerli.
Sıkıyor.
Hakikaten büyük şehirlere gidenler kendi köylerine, kasabalarına bir şeyler yapmıştır. Ev yapmıştır ya da var olan evini yenilemiştir. Ya da orada bir kardeşinin dükkan açmasına yardımcı falan olmuştur.
Hala oluyor yani sonuçta bu hadisenin net toplamda bir katkısı olmamış olsaydı bu zaten sürmezdi benim hani evrimci bakış açım. Dünyaya evrim bakışıyla çerçevesinden bakıyor olmam yüzünden ben dünyaya böyle bakarım. Eğer buradan net artı çıkmamış olsaydı sürmezdi. Hala sürüyor. Burada sorun şu yani benim açımdan bakıldığında. Bütün kaynaklarını İstanbul Ovası'na akıttığın zaman onun yarattığı riskler var. Yani işte potansiyel bir depremin bütün Türkiye'yi felç etmesi vesaire filan gibi riskler var. Dolayısıyla asıl olan benim açımdan göçün olması ve bu göçün ama birçok yere birden olması. Yani Samsun'a da, Adana'ya da, İzmir'e de, Antep'e de, Van'a da, Ankara'ya da, Bursa'ya da benzer bir göç olursa, birçok ovamız olursa yani, bunlar birbirlerini yedeklerler, birbirlerinden farklılaşıp farklı fonksiyonlar üstlenirler, birbirlerini tamamlarlar dolayısıyla vesaire. Sonuçta dolayısıyla göçe prensip olarak, iç göçe prensip olarak karşı değilim ama göçün mahiyeti hakkında çok ciddi itirazlarım var. Oldum bittim böyle. Bu perspektifi şimdi uluslararası göçe, ulus ötesi göçe uygulayabilir miyiz? Uygulayabilmemiz için, aynı perspektifi uygulayabilmemiz için insanlığın menfaatini, Türkiye'nin menfaatinin önüne koyacak şekilde bir evrenselci bakışa ihtiyacımız var. Nasıl ki Elazığlı'nın Adana'ya göçmesinin net toplamda bütün Türkiye için artı olduğunu düşünebiliyor ise, bunun yani Türkiye'deki hekimlerin veya Türkiye'nin parlak çocuklarının Fransa'ya, Almanya'ya, Kanada'ya, Birleşik Devletlere göçmesinin de işte net toplamda ekstra bir fayda üreteceği, bunun da dönüp dolaşıp Türkiye'ye de döneceği gibi bir varsayıma sahip olmamız gerekiyor. Şimdi anladığım kadarıyla temelde bugünün göçünü anlamakta, temelde bu bakış açısını imkansızmış gibi gösteren bir takım dinamikler var. Oradan bakmak gerektiğini düşünüyorum göçe. Oraya geçmeden şunu söyleyeyim. Şimdi böyle hani ilk akla gelenlerden söz ettik. İşte ilk akla gelen, ortada işte muhafazakar, milliyetçi insanlar var. Bunlar bu göçe karşılar ama işte seküler, daha iyi eğitimli insanlar var. Onlar göçüyorlar. Realite tam da öyle değil. Yani aslında
Öyle değil.
göçebilen göçüyor.
Evet.
Göçebilen bu neydi, Kavakçı
Merve
başörtüsüne
Kavak.
ilk meclise, Merve Kavak.
Merve
Yani
Kavak.
şimdi son derece muhafazakar, muhtemelen herkesten çok milliyetçi, kendisine sorsan falan. Yani işte ama Amerikan vatandaşı yani. Yani fırsatını bulduğunda son derece Amerikan karşıtı, anti-emperyalist falan olanlar fırsatını bulduklarında, burada demeye çalıştığım şey şu:
Şu
işte o kapıya
anda
yakın olduğun zaman,
Aile Bakanımız da bir yabancı uyruklu Belçika vatandaşı aynı zamanda. Muhafazakar ve başörtülü o da.
sayısız misali var yani.
Evet.
Bugün senin sözünü ettiğin türden hesapları yapıp işte hani çocuğumu yurt dışında okutsam falan diyenler arasında sayısız muhafazakar, dindar insan var. Ve sorduğun zaman bunlar şiddetli bir biçimde Amerikan karşıtılar. Sahiden de Amerikan karşıtı mıdırlar? Sahiden de Amerika'yı dünyanın kanseri olarak mı görüyorlardır? Evet, öyledir. Ama sonuçta kapıya yakın olduklarında ve o etkileşim yüzünden enerji kazandıklarında, bir imkan kazandıklarında, pekala Birleşik Devletleri'ne gidip okuyup oranın vatandaşı olmak gibi şeyleri gerçekleştirebiliyorlar. Demek ki aklımıza ilk gelen ile yaptıklarımız arasında da bir fark var. Ben ısrarlı bir biçimde olayların böyle fikirler, ilk akla gelenler vesaire üzerinden değil, yapılanlar üzerinden okunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o fikirler filan pratik hayatta bir şey, ciddi bir şeyle, rekabetle, ciddi bir meydan okumayla karşılaştıklarında tak kütür kütür dökülüyorlar. Yani sosyalistlerin de bunu gördük, dincilerin de bunu gördük, liberallerin de bunu gördük. Yani son derece liberal olan insanlar ama devlet buna müdahale etsin deyip birçok konuda pozisyon aldılar. Alıyorlar, şimdi giderek de daha çok almaya başladılar. Çok liberaldiler. Herkesten en liberal onlardı. Ama şimdi birçok konu gündeme geldiğinde devlet buna müdahale etsin diyenler yanı arasında yer alıyorlar yani. Benzer bir biçimde işte böyle en devletçi, en bir şey olanlar, devletin şimdi böyle tahrip edilmesi sırasında eğer kendine de bir şey düşüyor ise, bir fayda düşüyor ise, pekala devletin tahribatını görmezden de gelebiliyorlar. Anayasa Mahkemesi, yani devlet dediği şeyin en temel unsurlarından bir tanesi Anayasa Mahkemesi ve adı devlet olan, en devletçi olan Devlet Bahçeli, biliyorsun işte yani Anayasa Mahkemesi'ne karşı aldığı pozisyonu filan. Yani şimdi Anayasa Mahkemesi olmayan, sadece silahlı kuvvetlerden ibaret bir devlet tasavvuru herhalde mümkün değil. Ama yani olabiliyor. Dolayısıyla asıl ölçülmesi gereken ve asıl üzerinde konuşulması gereken insanların aldıkları pozisyondur. Hangi durumda hangi pozisyonu aldıklarıdır. Benim sitten senedir iddia ettiğim şey bu. Ama biz durmadan insanların laflarını, fikirlerini, işte güya ideolojilerini, ideoloji saydığımız şeylerini, işte sosyal sınıflarını vesaireleri konuşuyoruz. Ya yani bunlarla olmuyor işler yani. Konumuzda da sonuçta göç edebilir durumda olanlar göç ediyorlar ve bunların ideolojileri, söylemleri vesaireleri itibariyle tasnif etsek öyle çok anlamlı bir fark ortaya çıkmaz. Ama şöyle bir fark var artık. Yani günümüzün dünyasını çok tayin ediyor olduğunu düşündüğüm şey bu. Sitten senedir iddia edip duruyorum ki ulus devlet çürüyor. Bu bütün dünyanın bütün ulus devletleri için geçerli. Sadece göç veren Türkiye'de ulus devlet çürüdüğü için, ulus devlet fikri çürüdüğü için olmuyor bu iş. Eğer ulus devlet fikri eski muhkem durumunda olsa Almanya'da Türkiye'den hekim alamaz. Hani Almanya'daki devlet de ya bir dakika yani ne oluyor bunlar geliyorlar elin Türkleri burada hekimlik yapıyorlar. Buna tedbir almam gerekir diye düşünür. Eğer Almanya'da bir ulus devlet nosyonu eskisi kadar 60'lardaki gibi güçlü olsa öyle değil mi yani Almanya'ya sen hekim olarak 60'larda gidebiliyor muydun? Gidemiyordun sadece Türkiye'den gitmek zor olduğundan değil. Almanya bunu
Temiz iş.
kabul etmekte
O zaman
gönülsüz oldu.
ihtiyacı işçiydi, düz işçiydi. Düz işçi aldı Türkiye'den Almanlar o dönemde.
Hayır, onu alırken de behemal göndermek üzere aldı.
Tabii.
Yani alırken de aldığının ulus devlet nosyonu içinde zararlı bir şey olduğunu biliyor olarak bir tür mecburiyetten aldı. Ama şimdi böyle bir ulus devlet refleksini Almanya'da 60'lardaki gibi gösteremiyor. Türkiye'de gösteremiyor. Demek ki demin sözünü ettiğimiz türden bir erozyon, bütün insanlığın menfaatine bir erozyon teorik olarak mümkün ama pratikte hep bizi yine hüzünlendiriyor. Çünkü işte bir yandan da o ulus devlet nosyonunun içinde büyüdüğümüz ulus devlet nosyonunun nasıl çözülüyor olduğunu da gösteriyor bize yani. Yani artık eskisi kadar ülkemize bağlı değiliz. Artık eskisi kadar tanımlı bir Almanya ülkesi yok. Ve bu evet bizim açımızdan, bizim nesillerimiz açısından sıkıntı verici bir durum. Yani biz buna hazırlıklı değildik. Buna göre eğitilmedik yani. Her halükarda işte Türkiye'nin içinde Türkiye için bir şeyler yapacağız ve Türkiye'yi tırnak içinde muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız idi.
Evet, şimdi bu göç meselesine çok uyan bir durum var bizim kendi yaşadığım köyle ilgili olarak. Biz işte Almanya'ya ilk işçi gönderen köylerden birisiyiz ve işte 80'lerden itibaren Almanya'dan köye para girmeye başladı. O parayla birlikte pek çok genç hem dışarıda okumak için köyden ayrıldı hem de aileleri yanına Almanya'ya gitmek için köyden ayrıldı. Ama köye para da girdiği için bir yandan da tarım toplu halde yapılmaya, makineyle yapılmaya başlandı. Bir süre sonra bizim boşalttığımız merkeze, kente giden, Denizli'ye giden ya da ilçeye gidenlerin yerine çevre köylerdeki insanlar geldi, yerleştiler. Şimdi dönüp baktığımızda Afganlısı da var, Suriyelisi de var. Ben köyün neredeyse nüfusunun 1/3'ünün değiştiği kanaatindeyim. Yeni nüfus gelmiş, eskisi gitmiş, yenisi gelmiş durumda. Bambaşka bir dinamik oluşmuş orada. Ekonomi çok canlı gidiyor ama biz gidenler de zaman zaman gidip gidiyoruz. Çoğu da köyü terk edenlerin çoğu da oraya bir ev yapmış ya da bir okulun yapılmasına katkıda bulunmuş ya da bir sağlık ocağı yapmış ya da orada kalanlara iş imkanı sağlamış. Böyle de bir dinamik var yani.
Şimdi böyle bir dinamik var. Amenna. Ama net toplamda baktığın zaman o göçün kazananı Almanya. Sonuçta Türkiye'de, Denizli'de ve senin köyde kazandı ama asıl büyük yani aradaki fark o göç yüzünden aradaki fark büyüdü. Almanya ile Türkiye arasındaki fark büyüdü. Türkiye'nin içinde İstanbul'la Denizli arası, Ankara ile Denizli arasındaki fark büyüdü. Denizli ile Acıbayam arasındaki fark büyüdü. Yani zaten de varmak istediğim esas nokta burası şimdi. Bu göçün uzun vadeli bu dinamiklerin getirdiği dünyada evet ulus devlet nosyonu çürümüş durumda, çözülmüş durumda, yerine yenisi konmamış durumda. Ama fiktif olarak orada duruyor olan bir ulus devlet var. Artık çalışmıyor ama var yani ve net toplamda şu hadise ortaya çıktı. Geride kalanlar artık geride kalmış olduklarını ve kendilerinin payına düşenin giderek nispi olarak olduğunu idrak etmiş durumdalar. Şu anda dünyayı kanırtıyor olan problem ana hatları itibariyle bu. Yani ne? Gidebilir olanlar ile gidemez olanlar arasında bir kavga var. Bu gidebilirlik ve gidemezlik çok realiteyi yansıtan bir şey değil. Şöyle misal vereyim. İstanbul'da bir hafta sonu yapılmış olan maçlara gidenlerin toplamı sağdan say, soldan say işte 60 bini geçmiyor. İstanbul'da 16 milyon kişi yaşıyor. Bunların sadece 60 bini maça gidiyor yani. Ama İstanbul'da yaşayan birisi, Burdur'da yaşayan veya Erzincan'da yaşayan birine göre bir Süper Lig maçına gitme şansı olanlar, gitme şansı olduğu halde gitmemeyi tercih eden milyonlarca insan var. Ama o milyonlarca insan Burdur'dan ve Erzincan'dan baktığın zaman onlarda olmayan bir imkana sahipler. Bunu en avam örnekten futboldan başlattım ama yani sonuçta bunu işte konserlere, tiyatroya vesaireye teşmil et. Sonuçta İstanbul'da yaşayanların çok küçük bir bölümü bu tür faaliyetlerden faydalanıyorlar ama yine de Burdur'daki Erzincan'daki adama kıyasla şöyle bir farkları var. İsterlerse faydalanabilir durumdalar. Burdur'dakinin ve Erzincan'dakinin faydalanma şansı yok. İstese de yok yani. Bunu en başta bahsettiğimiz şeye de bağlayayım arada geçmeden. Sonuçta mesela Ankara'da tiyatro İstanbul'daki kadar hatta İstanbul'dakinden daha zengin bir şeydi. Şimdi değil.
Bir
Uluslararası büyük starlar konser vermeye Türkiye'ye geldiklerinde arada bir mesela İzmir'e de gidiyorlardı. Şimdi gitmiyorlar artık. Dolayısıyla bu İstanbul ile Türkiye'nin kalanı arasındaki makas olağanüstü büyüdü. Budur Türkiye için ciddi risk olarak gördüğüm şey. Bunu da uzun süredir risk olarak görüyorum. Yani Türkiye'nin İstanbul'un dışında işte Bursa'sına, Antep'ine, Van'ına ihtiyacı olduğunu, Diyarbakır'ına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunların ölmesi bu problemi daha da derin hissetmemize sebep oluyor diye düşünüyorum. Ama esas mevzuya dönecek olursak bu gidebilir olmak ve gidemez olmak arasındaki fark bütün dünyada çok ciddi ve işte daha önce bilmediğimiz türden bir sınıflaşmaya yol açtı. Daha önce bilmediğimiz türden bir sınıflaşma şu manada. Burdur'da varlıklı diyelim ki sermaye sahibi, sermayeye mensup olan birisi için bile İstanbul'daki tırnak içinde orta gelirli bir işçi ailesinin imkanları yok artık. Dolayısıyla eski kavramlarla bu meseleyi okuyamayız. Okuyamıyor olduğumuz zaten halihazırda bütün dünyada siyasetin dikişlerin atmasıyla görünüyor. Yani o eski kavramlarla okunup duran şey çalışmıyor. Bu gidebilir olmak, gidemez olmak yani bir mobilite sahibi olmak şu anlamda da tezahür ediyor. Daha önce konuşmuştuk. Şimdi muhtelif mesleklere mensup isen, ya bankacıysan bankaların batması, senin çalıştığın bankanın batmasından sen zarar görmüyorsun yani. Senin hareket kabiliyetin baki. Küratörsen hareket kabiliyetin baki. Oradan oraya yani işte şey misali o çok tartışılan makalede Brooks şey misali vermişti. Yani işte Clinton'lar veya işte Obama'lar Beyaz Saray'dan uzaklaşmak durumunda kaldıklarında artık bir daha aday olma şansları olmadığında pekala kendilerine başka alanlarda, başka sektörlerde yer bulabiliyorlar. Ama Erzincan'daki bakır işçisi, bakır işleyen insan bakır talebi ortadan kalktığı zaman artık ya bir de şimdi ben gideyim de şurada at terbiyesi yapayım diyemiyor. Yani öyle onun hareket kabiliyeti yok yani. Onun sektörü çöktüğü zaman o topyekün çöküyor. Ama yukarıda bir kesim var ki bunların yani işte o alandan o alana işte şu sektörden bu sektöre gezme şansları var. Yani işte gazeteciysen senin gibi sonra siyasi danışmanlık yapıyorsun. Siyasi danışmanlık yaptıktan sonra filanca bir yerde emekli bir gazeteci olarak ahkam kesen işte buralarda ahkam kesen birisi olabiliyorsun vesaire işte birçok insanın dünyanın genelinde birçok insanın böyle bir mobilitesi yok ve onların alanları erozyona uğruyor. Aslında diğerlerinin yaptığı işin bir katma değeri yok. Yine daha önce konuştuğumuz türden onlar tırışkadan işler. Bir plazada toplanıp aslında kimseye faydası olmayan bir takım işler herkesten yüksek işte yani koku arkeolojisi gibi işler yapıp kimseye faydası olmayan işlerin sonucunda çok sıfırlı çekler yazabiliyorlar. Ama yani şimdi Erzincan'daki adam işini kaybettiği zaman böyle bir şansı yok yani. Dolayısıyla bu gerilim dünyayı tayin ediyor hali hazırda ve burada biz şu vaatlerle insanları tırnak içinde artık dolandıramayız. Canım sen de oku, senin çocuğun da okusun, işte o da bu mobiliteye sahip olsun diyemeyiz. Çünkü bu işler uyduruk işler. Bunların da akıbeti belli değil ve herkes şunu biliyor ki o işlerde çalışıyor olanlar sadece belli bir network'e üye oldukları için o işlerde çalışabiliyorlar yani. Evet, oraya kendisini veya çocuğunu transfer edebileceğini ümit eden işte iki kuşaktır şehirli olmuş birileri var ama geniş yığınlar bu hayalden mahrum. Dolayısıyla işte o hayali hala kurabiliyor olan bence yanlış bir şekilde, hatalı bir şekilde o hayali kurabiliyor olanlar çünkü olamayacaklar, hayal ettikleri şey olamayacaklar çünkü dünya bu kadar geniş bir kamburu sırtla taşıyamaz. Yani şimdi bütün dünyada işte bu halden nemalanan diyelim ki 50 milyon kişi varsa bunu 500 milyon kişi yapamayacağız yani. Yani İstanbul'da bu plazalarda çalışıyor olan işte 50 bin kişi varsa bunu 500 bin kişi yapamayacağız. Çünkü onu taşıyacak bir omurga yok artık. Orada çok aşırı bir...
Mevcudu bırak artırmak, mevcudu korumak bile çok zor. Giderek
Evet.
kendi içerisinde onlar da küçülüyor.
Dolayısıyla yani evet küçülüyorlar çünkü işte orada kendi içindeki sıralama yüzündeki hırçın mücadele yüzünden ne oluyor yani? Daha çok kazanan futbolcu daha da çok kazanıyor. Yani işte Icardi 120 milyon avroya bir otomobil alacak kadar öyle miydi? 12 milyon avro bir otomobil alacak kadar zenginleşiyor. Nispi olarak toplumun kalanına oranla çok aşırı para kazanıyordu olan işte 1 milyon avro alıyordu olan futbolcu yılda 600 bine fit olmak zorunda kalıyor vesaire. Yani orada da o %1'in içindeki dağılım da giderek bozuluyor. Dolayısıyla bu sürdürülebilir bir şey değil. Buna çok kökten bir darbe vurulması gerekiyor yani. Sistem olarak çok kökten bir darbe vurulması gerekiyor. Bu sistemi yaşatmaya çalışanlar işte kendilerine bir ahlaki üstünlük icat ederek statikoyu devam ettirmeye çalışıyorlar ve bu statikoyu yıkmaya çalışan geniş, kaba, yapeti işte estetik bir şekilde yapmayan ama son derece kararlı yığınlar var dünyanın dört tarafında. Temel sıkıntı işte o yığınların kendilerinin gidemiyor olduğu durumda başkalarının gidebilir olduğunu hissetmeleri, fark etmeleri ve onlara husumet beslemeleri.
Şimdi şöyle bir tablo da var. Bizden evet bir nitelikli insan beyin göçü gidiyor. Öğrenciler okumak için yurt dışına gidiyor. Doktorlar gidiyor filan. Ama Türkiye'de çevreden işte Afrika, Asya, Balkanlar hatta işte Kafkaslardan da çok sayıda öğrenci geliyor. Bütün üniversitelerde kontenjanlarının yarıyı kadarını yabancı öğrenci almak için aşmış durumdalar. Aslında Türkiye bir yandan göç verirken nitelikli insan göçü bir yandan da göç alıyor. Çünkü o gelen üniversite okumak için gelenlerin bir kısmı burada doktor olarak kalıyor ya da mühendis olarak kalıyor ya da burada yapabiliyorsa burada yapıyor, değilse dönüyor memleketine. Böyle de bir tablo da var.
Yani Türkiye bu anlamda dünya sıralamasında olması gereken yerde. Temel mesele tekrar aynı nerede, aynı şey yani. Sonuçta bu dinamik sonrasında en çok kaybeden veya en az kazanan Somali, orta düzeyde kayba uğrayan Türkiye ve en çok kazanan Batı ülkeleri. Bu dinamik sürdürülebilir bir dinamik değil. Dolayısıyla şimdi hem uluslararası anlamda hem de uluslar içinde bu gerilimler yükselecek. Eğer buna çok radikal bir müdahale olmazsa bu gerilim yükselecek. Yükseldiği zaman bunun ne sonuç doğuracağını tahmin etmek o kadar zor değil yani. Büyük kıyımlar yaşamak durumunda kalırız. Ama benim hissiyatım o ki bir biçimde çok radikal dönüşümler olacak. Siyasi, sosyolojik, iktisadi çok yani hep dile getirdiğim işte bu temel gelir vesaire gibi böyle düne kadar akla gelmeyen şeyler uygulamaya girecek ve hem dünya genelindeki ülkeler toplumlar arasındaki farklılıklar hem de ülkeler içindeki farklılıklar yumuşatılacak demeyeyim ama tolere edilir hale gelecek. Yani gidemez olduğun durumda da gidemeyeceğini hissettiğin durumda da hayatın katlanılabilir bir hayat olacak. Benim açımdan ben 70 senedir aynı kavgayı yapıp duruyorum. Benim açımdan Türkiye'nin en yapması gerekiyordu olan şey alternatif şehirlerini beslemek idi. Eğer bu şimdi bizim şehirlerimiz 1960'lardaki kadar iddia sahibi olsalardı. Yani Eskişehirspor'u yaratıp işte İstanbul kulüplerine meydan okuyacak kadar cüret sahibi olsaydı, İzmir 60'lardaki gibi Türkiye'nin kendinden memnun, kendinden emin ve işte İstanbul'u umursamayan şehri olsaydı, Bursa işte yine 60'lardaki gibi kendi özellikleriyle çok ciddi iktisadi ve sosyolojik imkanlar üreten, bu enerjiye sahip olan bir yer olsaydı vesaire, Türkiye bu gerilimleri bugün bu kadar biçimsiz bir biçimde hissetmezdi. İktisadi olarak zaten şimdikinden daha varlıklı bir durumda olurdu ama ilaveten de sosyolojik olarak da daha barışçı şeyler mümkün olurdu. Dolayısıyla çok uzun süredir ben bu şehirlerin tarumar olmasının önüne geçmek için bir şeyler yapılması gerektiğini söyleyip duruyorum kendi payıma yani. Ne yapılmalı burada? Yani ne yapılmalıydı? Böyle hani İstanbul'a göçü önlemek, İstanbul'a vergi koymak falan filan gibi bir şey değil. Yani sonuçta Bursa'nın kendisini kaybediyor olduğunu görüp Bursa belediyelerinin vesairenin Bursa'yı cazip bir yer haline getirmek için yaratıcı projeler üretmeleri. İzmir'i yönetenlerin İzmir'i yani İzmir fuarı kaybolduğu zaman bir panikleyip bir telaşlanıp ya bir dakika şimdi biz Denizli'den Aydın'dan İzmir'e hovardalık yapmaya gelenleri kaybediyoruz. Aynı zamanda yılda bir ayda olsa Türkiye'nin yıldızlarını İzmir'de ağırlama şansını da kaybediyoruz. Ya yani bu ciddi bir kayıp. Bu kaybın önüne geçmek için filan diye yaratıcı projeler üretmeleri gerekiyor. İzmir fuarı zamanında yapıldığı zaman muhtemelen o fonksiyonu kastedilerek yapılmış bir şey değildi ama çok ciddi bir fonksiyon üstleniyordu. Çünkü İzmir enerjisi vardı yani. Bunlar böyle telef oldular ve neden telef oldukları konusunda yeterince çalışma yapılmadı. Yani benim bildiğim kadarıyla hiçbir yerde Türkiye'de ya bir dakika ne oluyoruz? Neden İzmir eski çekim alanına sahip değil veya Trabzon eski çekim alanına sahip değil? Sonuçta senin verdiğin en başta verdiğin misalin en tipik göründüğü yerlerden bir tanesi mesela Kayseri. Evet Kayseri'de Kayserispor'un transfer tahtası 2 yıldır kapalıydı borçları yüzünden. O borçları büyük ihtimalle Kayserili iş adamları üstlendiler, ödediler vesaire ciddi bir yükün altına girdiler. O Kayserili iş adamların hiçbirisi Kayseri'de yaşamıyor. Kayseri gibi yerler genel olarak yani veya Trabzon gibi yerler. Trabzonspor futbolcu alacağı zaman anlaşmaları İstanbul'da yapıyor yani. Çünkü Trabzonspor'u yönetenlerin neredeyse tamamı İstanbul'da mı kim? Kayserispor'a yardım edenlerin neredeyse tamamı İstanbul'da mı kim? Ve buradan evet oralara bir takım faydalar gidiyor ama net toplamda görüyoruz ki İstanbul her alanda giderek dominasyonunu artırıyor. Yani şimdi 20 Süper Lig takımının 7'sinin İstanbul takımı olması trajik bir durum yani.
Yani
Kayserispor.
Türkiye'nin pek çok yeri açık huzur evleri gibi bir şeye dönüşüyor yaşlılar için. Mesela İzmir öyle, İstanbul'da dinamizm var ama diğer yerlerde yok. İşte yaşlanan, emekli olan ya da biraz daha dingin bir hayat isteyenler oralara gidiyor gibi.
Evet yani bu problem yeni bir problem değil. 1960'lar, 1980'lerle birlikte Özal politikalarıyla birlikte başlamış ve hızlanmış bir süreç bu. Daha öncesi vardır ama yani ben somut olarak İzmir'in nasıl kan kaybettiğini 80'lerden itibaren gördüm ve neden kan kaybettiğini anlamak da zor değildi yani. Ama bu konularda dediğim gibi ne İzmir'de bir çalışma yapıldı ne Türkiye'nin genelinde bir çalışma yapıldı. Yapıldıysa bir takım akademik çalışmalar onlar muhtemelen sırf akademiyanın ihtiyacını karşılamak için şeklen yapılmış şeyler ki hiçbir karşılığı olmadı. Bugün hala yapılamıyor bunlar ve esas mesele yasak koymakla çözülebilecek bir mesele değil. Esas mesele bu durumu doğru tahlil edip çekim alanları yaratmak idi. Türkiye'nin şimdiki durumunda da yani Türkiye'den Almanya'ya hekim göçünün sayısız dinamiği var ama bu dinamiklerin arasında en görünenleri aslında en gerçek olanları olduğunu zannetmiyorum. Yani işte Türkiye'de hekimlerin dövülüyor olması, hayat tarzının tehdit altında hissedilmesi vesairenin en belirgin şeyler olduğunu zannetmiyorum. Yani. Daha çok kazanıyor olsalardı gitmezlerdi. Ve Türkiye'de hekimlerin daha çok kazanması mümkündü. Sağlık sektörünün sağlık hizmeti ihracı Türkiye'den gerçekleştirilebilirdi. Gerçekleştiriliyor zaten. Bu akıllıca teşvik edilse Van'da, İzmir'de çok anlamlı uluslararası hizmet veren, uluslararası hastalara hizmet veren kurumlar olabilirdi. Yani Türkiye'den hekimi Almanya'ya yollamaktansa Almanya'daki bakıma ihtiyaç duyan, işte rehabilitasyona ihtiyaç duyan hastayı İzmir'e getirmek herkesin daha çok işine yarayabilirdi ve bu mümkündü yani.
Bir dönemde geliyordu zaten, özellikle Antalya, Muğla gibi yerlere çok gelen vardı. Tedavi olup gidiyorlardı. Mesela Yunanistan'daki pek çok hasta da işte Ayvalık gibi, Dikili gibi yerlere gelip Midilli'den en azından orada tedavi olup geri dönüyorlar.
Hala geliyorlar. Burada temel mesele, şimdi Avrupa'daki emekli sosyal hizmetler mekanizmasının çalışma tarzıyla bakıldığında, Almanya'daki bir emekliyi işte kaplıca turizmi, kaplıca tedavisi kapsamında İzmir'e getirmek ekonomik olarak daha mümkün görünüyor. Yani onun için İzmir'e gelmek daha ucuz. Buradan oraya hekim götürmektense o daha ucuz bir şey. Buna genişletilebilirdi yani. O fonlar dikkate alınarak vesaire. İran'dakinin Van'a gelmesi, Yunanistan'dakinin Edremit'e gelmesinden daha geniş bir coğrafyaya bu hizmetin satılması için uygun tedbirler geliştirilebilirdi. Ama Türkiye'de işte bu tür konularda herhangi bir fikir üretilmiyor. Çünkü her şey işte böyle bize düşman batı. Yani sana garanti veririm şimdi en başta sorduğum soruya dönüp öyle tamamlayayım. Bununla şahit olduğunda aklına ne geliyor diye başladım ya. Aklına ilk gelen ne diye. Yani ben sana garanti veririm ki Türkiye'de çok sayıda insan işte görüyorsun Müslüman ülkelerden gavur ülkelere göç oluyor diye vasıflı göç oluyor diye bakıyor ve bunu işte Müslüman olmanın ne kadar yanlış sonuçlar doğurduğu şeklinde okuyor bir kısmı. Bir kısmı da gavurların Müslüman ülkelere yönelik oyunları olarak okuyor. Böyle Müslümanlık, gavurluk diye bakmayıp işte emperyalizm ve filan diye bakanlar da işte bu emperyalizmin oyunu diye bakıyor. Yani çünkü meselelere bakarken şöyle kestirme akıl yürütmeler var. Bunu bize kim yaptı? Yani kim yaptı? Kötü bir özne o. Bize kötülük yapıldı. Bunu yapan kötü bir özne. Orada birisi mutlaka bunu planlamış olmalıdır. Aksi halde olmazdı. Ya öyle değil bak. Yani sonuçta bunlar kendi dinamikleriyle oluyor ve sen burada akıllıca işler yapmadığın için senin başın derde giriyor. Yani olay bu kadar basit. Buna böyle emperyalist kılıflar vesaireler falan uydurmanın alemi yok yani. Evet, dezavantajlı durumdasın ama bu dezavantajlı durumunda da çeşitli yapılabilir şeyler vardı. Yapmadın. Yapmadık. Yapmıyoruz. Bu yapmayacağız gibi de görünüyor.
Evet, burada bitirelim istersen.
Bir
Bu
şey daha.
internetin bize izin vermemesinin altında vasıflı insan gücünün yurt dışına göçü de var mıdır acaba? Bir etken olarak.
Hepsi birbirine bağlı bunların. Dünya bağlantısal bir ülke. Her şey birbirine ilişkili. Sonuçta biz de burada hani bir basitleştirme yaptık yani. Ben de kendi hesabıma bir basitleştirme yaptım. Gidebilenler, gidemeyenler diye. Ama aslında her şey birbirine bağlı. İşte ulus devlet meselesinden tut da eğitimin yaygınlaşmasına kadar her şeyi birbirine bağlı. Ve evet, bu her şeyin birbirine bağlı olduğu yerde böyle nokta atış, akıllı işler yapılması gerekiyor. Yani İzmir'de fuarın kaybolmasının tek başına fuarın kaybolması olarak okunabilecek bir şey değil yani. O Özal politikalarının İzmir'in Ardı ülkesini İstanbul'a bağlamasının da etkisi olan yani Türkiye'deki tırnak içinde altyapı sıçramasının da ciddi etkisi var. İşte yine eğitimin yaygınlaşması, endüstrinin yaygınlaşması vesaire gibi faktörlerin de etkisi var. Ama işte orada İzmir'de akıllıca cin fikirli bir şeylerin yapılması gerekiyordu, yapılmadı. Yani kamunun yapması gereken bir şeydi bu. Durumu teşhis edip üniversitelerin yapması gereken bir şeydi. Ve yapılmadı. Yani son olarak şöyle bağlayayım. Bu tür hadiselerde hep olduğu gibi bir de şey başlıyor yani. Burada kim haklı kardeşim? Giden mi haklı? Ama işte kalan mı haklı? Hak hukuk meselesi değil yani sonuçta. O gideni haksız bulanlar fırsat bulurlarsa gidecekler. Ya da çocuklarını yollayacaklar yani. Burada böyle kimin haklı olduğunu herhangi bir ehemmiyeti yok. Realite bu şartları değiştirmek istiyor isek ki istememiz gerekiyor. Bu şartları değiştirmek istiyor isek uygun akıl yürütmelerle uygun tedbirleri geliştirmemiz gerekiyor yani. Ve bizim siyasetimiz bu konulara hiçbir hassasiyeti olmayan absürt bir siyaset yani işte. Sonuçta gidiyor oradan adam giderlerse gitsinler diye kükreyip siyaset yapıyor. Yani bunu yapan adam Cumhurbaşkanı koltuğunda oturuyor. Yani şimdi ne diyeceksin? Ve o koltukta oturup bunu diyen adamı deviremeyen bir muhalefet var.
Ya da devirmek istemiyor diyor. Peki burada bitirelim o zaman. Sevgili dostlar, mühim şeyleri burada bu hafta bitiriyoruz. Desteğiniz, ilginiz için çok teşekkür ederiz. Biz internet sorunun sadece tatil bölgelerinde olduğunu zannediyorduk ama İstanbul'da da benzer sorunu yaşıyoruz. Kusura bakmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.